Ayrım 2.
İki şövalye mızraklarını açarak büyük bir hızla birbirlerine yaklaşırlardı. Birinden biri attan düşerse dövüş yerde sürerdi. Ne zamana dek? Şövalyelerden biri ölene dek ya da kral oyunu durdurana dek. Ölümü göze almaya değerdi doğrusu. Çünkü kazanan şövalyenin çevresini güzel kadınlar alır, onu doyasıya öperlerdi. Ozanlarsa şövalyenin onuruna şiirler yazar, şarkılar bestelerlerdi. Turnuvalardaki oyunların gerçek savaşlardan pek farkı yoktu. Oyunlarda çok kan dökülürdü. 1240'ta Neus'ta düzenlenen bir turnuvada 60 şövalyenin öldüğü söylenir. Kahon 1981-81. Giderek turnuvalar yumuşadı. Savaştan çok eğlenceye önem verildi. Şövalyeler de tenis oynama şansına kavuştular. Orta Çağ'da 476-1453 şövalyelerin ölümcül oyunlar oynamalarına, soyluların tenis oynamalarına ilgisiz kalan köylüler var. İlgisizler çünkü aralarındaki sınıfsal ayrım öylesine büyük ki. Örneğin soylular köylü kızlarla evlenerek onurlarını lekeleyen şövalyeleri turnuvalara almazlar. Şövalye turnuvaya gizlice girerse silahları elinden alınır, yediği dayak da yanına kâr kalır. 3. Futbol üzerine. 3-1. Futbol ve tarihsel süreç. 3-1-1. Köylüler futbol oynuyor. Orta Çağ'da köylüler bataklıkları kurutuyorlar, toprağı düzene sokuyorlar, doğaya karşı savaş veriliyor. Ama saldırılara da karşı koymak gerek. Artık güçlü Roma devleti, güçlü Roma ordusu yok. Açıkçası devlet birliği yok. Ülkeden beyliklere ayrılmış, halk devletin değil, derebeylerin uyruğunda. Bu durum kölelikten oldukça farklı. Derebeyi fief ya da feudum, feodalin kökü sözleşmesiyle. Belirli bir toprak parçasını bir başkasına vassala verir. Vassal da dilerse aldığı toprağın bir bölümünü başkasına verir ve derebeyi olur. Devlet otoritesi yok ama varlığını güçlü bir biçimde sürdüren bir başka kurum var, kilise. Tanilli, Orta Çağ'da kilisenin yalnızca insanların imanıyla ilgilenmediğini, toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilgi duyduğunu söylüyor. 1981-37. Orta Çağ'da köylüler top diye adlandırılan şişirilmiş işkembeye vuruyorlar. Katolik kilisesi de onları destekliyor. Avlularını pazar günleri öğleden sonra kutsal günlerde azizler gününde köylülere açıyor. Örneğin topu bir ileri bir geri atmak, iyi ile şeytanın çatışması ya da yaşam ölüm karşıtlığı gibi yorumlanıyor. Böylece futbol dinsel törenlerin bir parçası oluyor. Orta Çağ'da futbol toplumsal doku içinde bir denge ögesi. Büyük kentlerde yaşayan günümüz insanı geçmişe özlemle bakar. Oysa Norbert Elias geleneksel toplum olarak nitelendirdiğimiz bu toplumlarda dayanışmanın bizim düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını söylüyor. 1986-179. Genellikle bu toplumlarda gerilim ve çatışmanın daha az olduğu, uyumun daha güçlü olduğu düşünülür. Aslında kendi toplumumuz dışındaki toplumları değerlendirirken kullandığımız dilin bizi sınırlandırdığını unutmamalıyız. Dayanışma terimi birliği, dostluğu, uyumu düşündürüyor. Yüz yüze iletişimin yoğun olduğu bu toplumlarda insanların yalnızca dostluk duyguları beslediklerini söylemek doğru olur mu diye soruyor Elias 1986-180. Elias'a göre dayanışma olarak nitelendirdiğimiz olgu nefret ve düşmanlık duygularıyla uyum içinde. Orta Çağ'da insanların duyguları dalgalanmaya açık. Yardıma açık olan insanlar her an saldırmaya da açık. Oyun başlıyor. Taraflar kapışıyorlar. Oyuncular duygularını gizleyemiyorlar. Kendilerini denetlemek için çaba harcamıyorlar. Oyunun yazılı kuralları yok. Gelenekler önemli. Gelenekler de yöreden yöreye değişiyor. İnsanlar kırlarda ya da caddelerde futbol oynuyor. Tarafların kaç oyuncuyla oyuna katılacaklarını belirleyen bir kural yok. Kimi kez izleyiciler de oyuna katılıyor. Günümüzle karşılaştırdığımızda bu oyunlarda şiddetin çok açık biçimde ortaya konulduğunu görüyoruz. Bu oyunların bir tür savaş olduğunu söylemek bile olanaklı. Savaş benzeri eğlencede tekme atmak, dövüşmek serbest. Elias, bu durumun kadın ve erkek ayrımının güçlü olduğu erkekten yana toplumlarda maho, değerin gen vurulmamış biçimi olduğunu söylüyor. 1986-271. Futbolun İsa'dan çok önce oynandığı söyleniyor. Bu konuda o kadar çok söylenti var ki aslında futbolun ilk kez nerede oynandığı konusunda kesin bir şey söylemek olanaksız. Yalnız söylencelerin pek çoğunda ortak bir yön var. İnsanlar düşmanları yendiklerinde futbol oynuyorlar. Yengeyi kutluyorlar. Ölen düşman askerlerinin başlarını top olarak kullanıyorlar. Konstantin'e 1983-247-248. Aslında Orta Çağ'da oynanan futbolun günümüzdeki futbolla ilgisi yok. O dönem kaynaklarında insanlar futbol oynuyorlardı türünden bir açıklamaya da rastlamıyoruz. İnsanlar futbol topuyla oynuyorlardı gibi açıklamalar var. Bu çok önemli. Futbol adı verilen top şişirilmiş bir hayvan işkembesi. Kimi kez deriyle kaplanıyor, kimi kez kaplanmıyor. Bu top Orta Çağ'da köylülerin eğlence aracı. O dönemde Avrupa'da bu toplardan çok var. Toplar ne çok büyük ne de çok küçük, hayvan işkembesi kadar. Toplar çok sert de değil. Oyuncular topa rahatça vuruyorlar. Elias 1986-184. Öyleyse futbol topuyla oynanan oyunu öbür oyunlardan ayıran en önemli özellik topun boyutu. Çünkü tüm oyunlar gerçek savaşları andırıyor. İnsanlar eğlenirken savaşıyorlar. Yalnız gereç değişiyor. Değişik oyunlarda değişik büyüklükte toplar ya da değnekler, sopalar kullanılıyor. Kısacası köylülerin oynadığı oyunlar arasında nitelik açısından bir ayrım yok. Ayrım oyunun gerecinden kaynaklanıyor. Aslında insanların gerilimini gideren bu tür çatışmaları kilisede kral da oynayılıyor. Ama gerilim bu çatışma kutsal günler ya da azizler gününden önce başlarsa, işler çığırından çıkarsa ne olur? 3-1-2 Krallar futbola karşı çıkıyor. 1314'te 2. Edward belediye başkanı aracılığıyla halka aşağıdaki bilgiyi ulaştırır. Aktaran Elias 1986-175-176. Sulh ve sükunetin korunması için yüce krallığımızın buyruğudur. Kendileri İskoçya'daki düşmanlarıyla savaşırken bizlere sulh ve sükunun korunması için kesin talimat vermişlerdir. Şehrimizin muhtelif semtlerinde futbol adı altında grup halinde top tepiştirilmesinden ortaya çıkan şamata, Tanrı esirgesin halkımızı şeytani işlere alet eder. Kral adına bugünden itibaren bu oyunun şehir sınırları içinde oynanması memnudur. Aksini yapanlar hapsolunacaktır. Futbolun 14. yüzyılda çok sevilen bir oyun olduğunu biliyoruz. Bilgi kaynağımız kralların bu konudaki bildirileri. 1314 2. Edward Londra. 1331 3. Edward Londra. 1365 3. Edward Londra. 1388 2. Richard Londra. 1409 4. Henry Londra. 1414 5. Henry Londra. 1424 1. James İskoçya. 1450 1. James Halifax. 1457 2. James İskoçya. 1467 2. James Leicester. 1471 2. James Perth. 1477 4. Edward Londra. 1478 4. Edward Londra. 1481 3. James İskoçya. 1488 3. James Leicester. 1572 3. James Londra. 1581 3. James Londra. 1608 3. James Manchester. 1609 3. James Manchester, 1615 3. James Londra. Bu liste futbol oynayarak yasaları çiğneyenlerin sayısının pek az olmadığını gösteriyor. İnsanlar sakatlandılar, kollarını bacaklarını kırdılar, mahkemelere düştüler, hapislerde çürüdüler ama futbol oynadılar. Aslında krallar köylülerin futboluyla 14. yüzyıla dek pek ilgilenmediler. Daha önce de değindiğimiz gibi futbol insanların gerilimlerini gideriyordu. Bu açıdan işlevseldi. Yalnız 14. ve 15. yüzyıllardaki savaşlar kralların savaşa hazırlık niteliğindeki etkinlikleri desteklemediklerine yol açtı. Örneğin 3. Edward 1365'te halktan zaman yitirmekten başka bir işe yaramayan futbolu bırakmalarını, enerjilerini daha olumlu şeyler için harcamalarını istedi. Elias 1986-176. Böylesi bir oyunu oynamak yerine silah kullanmayı öğrenebilirlerdi. Ama insanlar boş zamanlarında patırtı gürültü çıkararak futbol oynamayı sürdürdü. 3-1-3 Protestan ahlak da futbola karşı çıkıyor. Boş zamanlarda yeğlenen tek oyun futbol değil kuşkusuz. İnsanlar güreşmeyi, balık avlamayı da çok seviyorlar. Bu etkinlikler halka açık alanlarda gerçekleşiyor. Çünkü köylülerin kendi toprakları yok. Bundan dolayı protestan ahlak onlara kolayca ulaşıyor. Ama özel arazilere ulaşamıyor. Soylular özel arazilerinde tenis oynuyorlar, golf oynuyorlar, ata biniyorlar. Hazır ata binmişken boş durmuyorlar, şahin avlıyorlar. İngiltere'de 1. James 1603-1625 spor kitabı bile yazıyor. Kitabın adı The King's Book of Sports. Quackley 1978-52. Kral halkına pazar günleri kiliseden sonra dilediğince eğlenmeleri için izin veriyor. 1. James hafta boyunca çalışan bu insanların ruhlarını yenilemeye hakları olduğunu düşünüyor. Calhoun 1981-88. 1. James'in oğlu 1. Charles 1625-1649'da tahtını ve kafasını protestanlara teslim etmeden önce babasının kitabını yeniden bastırıyor. Açıkçası soylular protestanlara pek umursamıyor. Üstelik kitap yazarak ve basarak onlara tepki gösteriyorlar. Protestanlık 16. yüzyılda Cenevre'de John Calvin'le başladı. Hollanda, İskoçya, İngiltere ve Amerika'ya ulaştı. Protestan, bireyin Tanrı ile ilişkisini kurumların kilise düzenleyebileceğine inanmaz. Bireyin Tanrı ile ilişkisi bireyin kendi sorumluluğundadır. Birey kendi sorumluluğunun bilincindedir. Bu bilinçle kendi yaşamını düzenler. Çevresindekileri de uyarır. Gerekirse zorlar. Kurtuluşa kilise ve ayine ulaşılamaz. Weber 1906-83. Çalışmak ve dua etmek gerekir. Eğlenceyi amaç edinen etkinlikler yatsınmalıdır. Hoşlanma ve zevk almaya yönelik duygular denetlenmelidir. Bu görüşlere kuşkuyla bakanlar biraz da dalga geçmek için protestanlara Puritan adını taktılar. Weber'e göre ahlak doktrini önemli değil. Üzerine ödüller konan davranış önemli. Aktaran Gerd 1958-275. Çünkü birey dinsel yeterliliğini davranışlarıyla kanıtlar. Puritan nasıl davranır? Puritan çok çalışır, çok biriktirir, tüketimini, özellikle lüks tüketimini sınırlar. Kazanır ama kazandığını düşüncesizce tüketmez. Protestan ahlak rekabeti, kazanç için uğraşmayı olumlar. Bundan dolayı Puritan çok kazanmak, çok biriktirmek için boş zamanlarda da çalışır. Çalışmayanları uyarır. Puritanlar özellikle pazar günleri çok uyanık davranırlar. Pazar günü gününü Tanrı'ya verme yerine boş şeylerle geçirenleri gözlerler. Örneğin Cenevre'de görevliler ev ev dolaşır. İnsanlara içki, kumar, dans konusunda sorular yöneltirlerdi. Dahası insanlara günde kaç kap yemek yediklerini, giyime kuşama aşırı düşkün olup olmadıklarını, dantel ya da mücevher kullanıp kullanmadıklarını sorarlardı. Tiyatroya gidip gitmedikleri konusunda soru sormuyorlardı. Çünkü dinsel oyunlar bile yasaktı. İngiltere'de ise Puritenler sarayda oynanan oyunlara bile karşı çıkıyorlardı. Stratford, On Avon'da tiyatroları kapatmak için Shakespeare'in ölmesini bile beklemiyorlardı. Tiyatronun yasaklandığı bir ülkede halkın futbol oynamasına, güreş tutmasına, şarkı söylemesine izin verilmesini beklemek saflık olur. Tarihçi Makaulay, ayı dövüşünün ayılar incinmesin diye değil, insanlar eğlenmesin diye yasaklandığını söyler. Aktaran Calhoun, 1981-88. Protestanlar neden spora bu denli karşı çıkıyorlar? İnsan yalnızca Tanrı'ya yönelmeli, Tanrı için çalışmalı. Pazar günleri ve kutsal günler kiliseye ayrılmalı. Ama insanlar kilise için çok önemli olan bu günlerde futbol oynuyorlar. Dinsel yükümlülüklerini unutuyorlar. Sporda şiddet var. Protestanlar futbolun eğlenceden çok bir tür savaş olduğunu düşünüyorlar. Üstelik bu savaşı izlemeye gelenlerin davranışları da çok hoş değil. İnsan pazar günü ya da herhangi bir gün kendini böylesine kaybetmemeli. Üstelik insanlar spor yapmakla kalmıyorlar. Sporun ardından her tür ahlaksızlık geliyor. Öyküler ağızdan ağza dolaşıyor. Pazar günü dua edeceklerine buz üzerinde futbol oynayan gençler, buzun kırılması üzerine suya düşmüşler, bir süre çırpınmışlar ve ölmüşler. Puritenler Avrupa'da ya da Amerika'da insanların ölmelerini engellemek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. 1643'te Plymouth, Salem, Boston kentlerinin parlamentodaki temsilcileri King's Box of Sports'un kopyalarının toplatılması, yakılması doğrultusunda oy kullanıyorlar. Puriten görüşler öylesine etkilidir ki 1900'lerde bile kimi sporcular olimpiyat oyunlarının pazar günü yapılacak karşılaşmalarına katılmak istemezler. Aynı yıllarda Chicago bir beyzbol maçı kazanır. Yöreden bir papaz bu denli aydın ve uygar bir kentin insanların pazar günü beyzbol oynamayı nasıl içlerine sindirdiklerine şaştığını söyler. Kutsal günler tatil. İnsanlar eğleniyorlar, oysa çok çalışmak gerek. Katoliklerin tatil günleri çok fazla. Öyleyse tatil günleri azaltılmalı. 4. Spor artık bir tüketim etkinliği. 4.1. Oyun. İşe dönüşüyor. Karl Marx da tatil günlerini sınırlandırarak protestanların daha çok emek ve sermaye birikimine yol açtıklarını vurgular. İnsanlar çalıştılar, biriktirdiler. Yoğun üretim tüketimi getirdi. Spor tüketim nesnesi olmaktan kendisini kurtarabilir miydi? Sanayi devriminin ilk yıllarında işçilerin boş zamanları yoktu. Durmaksızın çalışıyorlardı. Çalışma saatleri 12-15 saatten aşağı düşmüyordu. Çocuklar bile çalışıyordu. Üretim her şeyden önemliydi. Aslında kentlerdeki parkların, açık alanların sayısı da fazla değildi. Kırsal kesimdekiler bu açıdan belki daha şanslıydı. Onlar geleneklerini sürdürebiliyorlardı. 1780'lerde İngiltere'de, 1820'lerde Amerika'da başlayan sanayi devrimi 100 yıl sonra bir hayli yol aldı. Çalışma saatleri, koşulları, tatil günleri düzenlendi. Çalışanların artık boş zamanları vardı. Artık boş zamanlı bir üst sınıftan ya da kümeden söz edilemezdi. Çünkü boş zamanlı kitleler vardı. Bu kitleler pazar ekonomisi içinde bulunmaz fırsattı. Ekonomide insanlar da sporu bir tüketim etkinliği olarak görüyorlardı. Kısacası spor artık işe dönüşmüştü. Uygun ortamlar hazırlanıyor, uygun araçlar sağlanıyor, kimileri iş olarak spor yapıyor, kimileri de iş olarak spor yapanları izliyordu. Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de ve pek çok Avrupa ülkesinde çalışan sınıflar iş olarak sporu seçiyorlardı. Quigley 1978-54-55. Oyuncu belirli bir para karşılığında kişisel beceri ve yeteneğini sergiliyorsa yapılan spor mu yoksa iş mi? Quigley sporu tanımlamanın çok güç olduğunu söylüyor. Sporun fiziksel etkinlik olduğunu söyleyenlerin de çok dar bir tanım getirdiklerini ekliyor. 1978-11. Fiziksel etkinliğin ölçüsü ne? Satranç oynarken fiziksel güç harcadığımızı söyleyebilir miyiz? Fiziksel yönü vurgulayan tanımlara bakılırsa satranç spor değil. Çünkü satranç oyuncularının karmaşık fiziksel beceriler geliştirmelerine gerek yok. Quigley'e göre fiziksel gücün belirli koşullarda harcanması gerekiyor. 1978-12. İki arkadaş üniversitenin kortunda tenis oynuyorlar. Öte yandan iki ünlü oyuncu Wimbledon'a kıyasıya yarışıyor. Hangisi spor? Spor, toplum bilimcilerine göre ancak düzenlenmiş ortamlarda, yarışma ortamında yapılan etkinlik spor olarak tanımlanabilir. Etkinliğin kuralları bellidir. Bu kurallar onaylanmıştır. Kuralları ve oyunları ilgili kurum belirler ve düzenler. Sanırız Kurtan Fişek'in tanımını konuya açıklık getirecek. Spor, insanın doğayla savaşırken kazandığı ana becerileri ve geliştirdiği araçlı araçsız savaşım yöntemlerini boş zamanındaki artışa bağlı olarak tek tek ya da topluca, barışçı biçimde ve benzetim yoluyla oyun, oyalanma ve işten uzaklaşma için kullanmasına dayalı estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir süreçtir. Vurgulamalar benim. 1980-35. Bir zamanlar işten uzaklaşma aracı olan spor işe dönüştü. Fişek baştan beri sporda bulunan, yalnız ilk kez bu yüzyılın son çeyreğinde belirginleşen 3 özelliğe değiniyor. Bu da sporun estetik, teknik ve fizik bir süreç olması. 1980-38. Spor estetik bir süreç çünkü beğeniliyor. Göze güzel geliyor. Ayrıca Fişek'in vurguladığı çok önemli bir şey var. Geçen yüzyılda ancak yukarı sınıftan birkaç heveslinin sergilediği oyunla bugün sporla tam gün uğraşan oyuncunun sergilediği oyun arasında dağlar kadar fark var. Böylesine güzel gösterileri gerçekleştirebilmek için dayanma gücünün, becerinin geliştirilmesi gerekiyor. Artık çocuk doğuştan yetenekli dönemi geride kaldı. Şampiyonlar yaratılıyor ama şampiyon olmak o kadar kolay değil. Şampiyon olmak için tam gün çalışmak gerekiyor. Spor artık uzmanlık dalı, boş zaman uğraşısı değil. George Stone bir zamanlar Amerika'da oyun olsun diye yapılan futbolun, beyzbolun, dahası seçkinlerin yeğlediği tenis gibi oyunların bile işe dönüştüğünü söyler. Yalnız bowling oynamanın iş olmadığını anımsatır. 1973-72. Yatla denize açılan iş adamının da iş başında olduğu söylenemez. Yatçılığa gönül veren iş adamının ya da fabrikadan çıktıktan sonra bowling oynayan işçinin gerçek amatörler oldukları kuşku götürmez. Bir zamanlar oyun olan etkinlikler nasıl oldu da işe dönüştü ve bu işi tutan profesyoneller ortaya çıktı. Bu dönüşümde kitle iletişim araçlarının hiç mi rolü olmadı? 4-2. Kitle iletişim araçları pazarı kızışıyor. Yıl 1869. İngiltere'de Oxford ve Harvard arasında kürek yarışı var. Sonuç, telgrafla Atlas Okyanusu'nu çabucak geçer. New Yorklular öğle yemeğinden kalkmak üzereyken haberi duyarlar. İyi de olur. Kahvelerini yudumlarken yenilgiyi de içlerine sindirmeye çalışırlar. Sonuçların böylesine çabuk ulaşması çok önemli. Spora olan ilgi artıyor. Daha çok kişi sporla ilgileniyor. Daha çok kişi karşılaşmalar için heyecanlanıyor. Gazetecilere de bir gün önceki karşılaşmalar üzerine yazılar, yorumlar yazmak düşüyor. Bu yazılar insanların imgelemlerini zorluyor. Örneğin Amerika'da gazeteler oyunculara dört nala koşan ruh, bebek, dört atlılar gibi adlar taktılar ve kahramanlar yarattılar. Böylece spora olan ilgiyi artırmakla kalmadılar. Sporun alınır satılır bir tüketim malına dönüşmesine de katkı getirdiler.